Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve hocamızın cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
hoş
getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam Bursa'dan Mustafa Gümüş Bey bir soru WhatsApp hattımıza göndermiş. Mustafa Bey diyor ki, hocam ticaretle uğraşıyoruz ve toptan mal verdiğimiz müşterilerimiz kredi kartına 9 taksit ödemek istiyorlar. Bu durumda katılım bankasıyla anlaşıp tüm banka kartlarına 9 taksitle satış yaptıktan sonra ertesi gün belirli komisyonlar kesilmesiyle paranın hesabımıza geçmesinde sakınca var mıdır demiş.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir uygulamanın faiz olması için bir takım şartlar var. Onlardan birisi de alınanla verilenin aynı cinsten olması. Hı hı. Mesela fazlalık söz konusu olduğu zaman, diyelim ki 100 lira verip 110 lira alıyoruz. Bu faizdir.
Evet.
100 kilo buğday verip 110 kilo buğday alıyoruz peşin. Hı hı. Bu faizdir. Ama 100 kilo buğday verip 110 kilo arpa alırsak peşin olmak kaydıyla, hı hı, bu faize girmez.
Evet.
Yani faiz olması için peşin alışverişlerde alınanla verilenin aynı cinsten olması lazım. Hı hı. Ha, şimdi bir de vadelilerde ise aynı cins olmasa da aynı özelliği taşıyanların birbirleriyle vadeli alınıp satımı da faize girer. Mesela peşin, hı hı, buğday veriyorsun, 12 ay sonra arpa alıyorsun veya 3 ay sonra arpa alıyorsun. Bu da faiz sayılır. Bunlardan birine rebel fadıl, ötekine riben nesiye denilir. Şimdi bu sorduğun soruyu bu çerçevede değerlendirirsek, ben birisi geliyor bana müşteri olarak, diyor ki ben senden şu kadar mal alacağım, 9 ay taksitle, hı hı, kredi kartıyla ödeyeceğim. Sen de razı oluyorsun. Onu sattın. Buna bir problem yok. Çünkü bir malın peşin fiyatıyla vadeli fiyatı arasında fark olması tabii bir şey. Hı hı. Yani genel bir kural var. Acil olandan daha eftaldir. Hı. Yani peşin olan vadeliden daha eftaldir. Herkes onu ister. Ha, ve burada Bu peşin 100 liraydı, vadeli olunca 200 lira oldu, 150 lira oldu, bu faiz olmaz. Hı-hı. Niye? Çünkü burada değişilen mallar aynı cins değil. Birisi para, birisi mal.
Evet.
Ve bunlar değiştirilirken peşin olursa da vadeli olursa da satışları caiz. Ama efendim fiyat fark edebilir. Hı-hı. Şimdi ama ben 9 ay vadeyle sattım sana. Sonra banka seni aradı. Dedi ki, hı hı, bak sen 9 ay vadeyle satmışsın falana. Hı hı. Sen bana şu kadar para ver. Sen o alacağını peşin ödeyeyim ben diyor şimdi satıcıya. Evet. Burada ne oldu? Senin 1000 lira alacağın varken banka peşin ödüyor onu. Ve sen ondan 900 lira alıyorsun. Hı. Yani ne oluyor bu şimdi? Eksi bir faiz oluyor. Yani evet. Şimdi ben 900 lira alacağımı 6 ay sonra tahsil etmek üzere 1000 liraya birine versem bu faiz mi? Faiz. Aynı şekilde 1000 lira alacağımı belli bir miktar karşılığında peşine çevirmek, o da faize girer.
Evet.
Ha, ama bunu bazı katılım bankaları bir zamanlar yapmışlar. Hı hı. Bilmem hala yapıyorlar mı? Çünkü bir toplantıda konuşuldu. O zaman 4 tane galiba devlet katılım bankaları yoktu o zaman. Vakıf, hı hı, katılım, ziraat katılım yoktu. İşte diğer özel olan katılım bankaları vardı. Onlardan ikisi bu uygulamayı yapıyormuştu o zaman. Hı. İkisi yapmıyordu. İsimleri söylemeyeyim. Ve bu Diyanet'e de bu konuşuldu. Hı hı. Yani onlarla yapılan bir toplantıda ben de vardım.
Evet.
Ve orada dediler ki biz falan hocadan bu sizin fetva aldık. Hı. Ama o zamanki Diyanet heyeti o kurum, o olabilir, o hoca fetva vermiş olabilir ama biz bunu caiz görmüyoruz. Hı. Hoca tabii fetva verirken neye dayanıyor? Şimdi bunlar güya, bak bunu güya diyorum ben, güya kişi kredi kartıyla alırken, o malı kredi kartıyla alırken güya bankaya almış oluyor onu. Bankanın kredi kartını kullanıyor ya. Onu bankaya almış oluyor vadeli olarak. Sonra banka buna satıyor.
Evet.
Daha pahalı olarak satıyor. Ya şimdi burada ne oldu? Bir hile işin içine girdi. Ve bundan dolayı da işte bazı hocaların caiz olduğu dediğini söylediler. Ama biz bunun caiz olmayacağını söyledik. Ve ben aynı kanaatteyim. Caiz değildir bu.
Değildir.
Yani dediğim gibi hani o eksi faiz işte değerlendirilebilir.
Eyvallah. Peki hocam. Yine bir dinleyicimiz. Hocam, birkaç hanım grup olarak Umre ziyaretine gitmek istiyoruz. Sadece bayanlar olarak gitmemiz caiz midir?
Vallahi bu Hanefi mezhebine göre caiz değil.
Evet.
Çünkü burada caiz olmayan şey umreye gitmek değil. Hı hı. Caiz olmayan şey sefer mesabesine mahremsiz gitmemektir.
Hı. Başka bir yere de çıkamaz yani.
Tabii aynı şey. Bu Şafii mezhebinde haç konusunda bir fetva var. Hı hı. Yani daha doğrusu fetva demeyelim, görüş ve onların görüşü. Yol emniyeti varsa kadınlar kendi aralarında grup oluşturup gidebiliyorlar Şafii mezhebinde. Evet. Ve şu anda haçla da umreyle de ilgili olarak bunlar uygulanıyor ülkemizde. Ama biz Peygamber Efendimizin hadisi var. Allah'a yani yanında mahremi veya eşi olmadan, kocası olmadan 3 günlük bir mesafeye gitmenin caiz olmadığını ifade eden hadisler var.
Evet, peki hocam.
Buna göre caiz olmaması gerekir. Ancak bir de şu var. Peygamberimizin yine bir hadisi var. İleride öyle bir zaman gelecek ki insanlar hep güven içerisinde olacaktır. Hı hı. Hatta öyle ki Medine'den bir kadın Yemen'e Sanaya kadar gidecek, hı hı, tek başına ve yolda koyununa kurt kapmasının dışında herhangi bir tehlike olmayacak. Hı. Bu anlamda bir hadis var. Şimdi bu hadisi şöyle değerlendirilebiliyor veya değerlendirenler var diyelim. Yani Peygamberimiz burada zımnen yol emniyeti varsa bir kadın oraya gidebilir. Hı hı. Anlaşılır bu sözden şeklinde değerlendirenler var. Tabii günümüzde bu kadınların, genç kızların efendim mahremsiz olarak seyahatleri neredeyse umumi belva haline gelmiş.
Evet.
Yani sadece bu umre için değil, mesela öğrenci kalkıyor Anadolu'nun filan ilçesinden falan şehrinden İstanbul'a okumaya geliyor. İstanbul'la oranın arasında 600 kilometre, 800 kilometre mesafe var. Yani sefer mesafesi. Hı hı. Şimdi bu insanlar geliyor, gidiyor ve bunların her seferinde gelip gidişlerinde yanlarında bir mahremlerinin, bir akrabalarının, yakın akrabalarının olması pek kolay değil. Hı hı. Ama ne var? Şimdi bunların gelip gitmesinde yol emniyeti var. Yani İstanbul'daki diyelim ki kaldığı süredekinden daha belki yol emniyeti var. Niye? Otobüsle geliyor, trenle geliyor, uçakla geliyor. O otobüste kadın da var, erkek de var. Onlarca insan var, trende yüzlerce insan var, uçakta. Ve burada bu seyahatlerde o kadınların başına herhangi bir menfi şeyin gelmesi pek kolay değil.
Evet.
Ha, işin bir de bu yönü var. Doğrusu günümüz şartlarında bunlar caiz değildir dememiz gerekiyor. Yani hadislere bakarak, fıkıh hükümlere bakarak. Hı hı. Ama öbür taraftan bir ihtiyaç mıdır bu? İşin bir de o yönü var. Yani ben bu konuda net bir şey söylemek zor geliyor bana.
Eyvallah. Peki hocam. Bir sesli sorumuz var hocam. Müsaadenizle bir onu dinleyelim. Sonra cevabını sizden alalım inşallah. Tabii.
Selamünaleyküm muhterem hocam. Burnumdaki damarlarda çatlak olduğu için ara ara yani sık sık kanama oluyor. Özürlü konumuna da girmiyorum. Ben bu konuda biraz zorluk çekiyorum da acaba sadece bu konuda Şafii mezhebini taklit etmem uygun olur mu? Hayırlı günler.
Evet hocam.
Şimdi burada kanama buruna su çektiği zaman oluyorsa buruna su çekmesin. Hı hı. Abdest alırken.
Evet.
Çünkü bu sünnettir biliyorsunuz. Ağza buruna su almak abdeste sünnettir. Burada bir zorunluluk var. Buruna su çekmeden de abdesti sahih olur. Hı hı. Yok, buruna su çekmeden değil de kendiliğinden kanama oluyorsa, ara sıra diyor, eğer yapabilirse kanamanın olmadığı bir zamanda abdest alıp namazı kılsın. Ama buna imkan bulamıyorsa eğer, tabii bu bir zarurettir. Şey yapabilir, taklit edebilir. Ama bu abdest konusunda bir taklit söz konusu oluyor. Abdestle ilgili diğer konularda da Şafii mezhebinin kurallarına dikkat etmesi lazım. Mesela nedir o? İşte niyet edecek abdest alırken. Gerçi bu niyet Hanefi'de de yani illa diliyle söylemesi şart değil niyeti. Kişi abdest almak niyetiyle ağzına burnuna su alıp yüzünü yıkadığında bu niyettir. Ha, peki bir de sırayla yapacak. Yani önce yüzü yıkayacak. Sonra kolları yıkayacak. Sonra başını mesedecek. Sonra ayaklarını yıkayacak. Buna tertip diyoruz. Bu da şeydir. Hanefiler de biz bunu aynı şekilde yaparız. Yani hiçbir zaman ayağımızdan başlamayız abdest almaya. Bu tamam. Muvalat denilen bir şey var. Yani bir organdaki ıslaklık kurumadan ötekine geçmek, yıkamak. Şafii'de bu da gerekli. Bu abdest alma şekliyle Hanefilerle Şafiler arasında pek fark yok.
Evet.
Ha, ama mesela Şafii, Hanefi'de başını dörtte birini meshetmek lazım. Şafii'de azıcık da olsa yeterli. Ama dörtte birini meshettiğin zaman hem Hanefi'ye göre doğrudur hem Şafii'ye göre doğrudur.
Eyvallah.
Abdest bozucu şeylerde bazı sıkıntılar olabiliyor mezhepler arasında. Mesela Hanefi mezhebinde kadına dokunması, bir kimsenin eşine dokunması abdestini bozmuyor. Şafii de bozuyor.
Evet.
O zaman bir kimse abdeste Şafii'yi taklit edebilmesi için eşine veya bir kadına dokunmaması lazım. O bir.
Eşi de dahil buna.
Eşi de dahil. Esas eşi zaten. Yani anasına, ablasına, teyzesine dokunduğu zaman zarar yok. Yani kendisine nikah düşen bir kadına dokunmaması lazım. Bu mesela buna dikkat etmesi lazım. Affedersin, cinsel organına dokunmaması lazım. Çünkü Şafii'de o da bozar abdesti. Hanefi de bozmasa da. Yani bunlara riayet etmesi kaydıyla eğer kanamanın olmadığı zamanlarda namazını, abdest alıp namazını kılması mümkün olmuyorsa taklit edebilir.
Taklit edebilir. Peki. Programdan önce konuşmuştuk hocam bu soru üzerine konuşurken. Yani bu taklit etme mevzuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Ya
şimdi bu bir defa şunu bilmemiz lazım. Mezhepler biliyorsunuz Resulullah'ın vefatından 200 sene sonra falan.
Ortaya çıktı.
Ortaya çıktı. Ha, müçtehit alimler daha önce de vardı. Ama bu mezhep olarak ortaya çıkışı daha geç.
Evet.
Bu mezhepler işte yetişkin müçtehit dediğimiz ilim adamlarının ayeti, hadisi yorumlamada, onu kabul etmede, yaptıkları değerlendirmelerdeki farklılıklar.
Evet.
Ve bunu Peygamber Efendimiz teşvik ediyor. Eğer diyor bir kimse içtihad eder de şey yaparsa, isabet ederse sevap alır, 10 sevap alır. Ama isabet edemezse de günah almaz. Hatta bir sevap alır, yanlış hatırlamıyorsun.
Ümmetimin ihtilafı rahmet olacaktır.
O da düşünülebilir tabii. Farklı. Şimdi bunların hepsi Müslümandır.
Evet.
Yani bir Hanefi mezhebinin Müslümanlığı ile Şafii mezhebinin Müslümanlığı farklı değil. Zaten temel konularda gerek itikadi olsun, gerek ibadet konularında olsun, gerek haramlarda, helallarda, temel konularda aralarında görüş ayrılığı yok. Hiçbir mezhep içki içmenin helal olduğunu söylemez. Hiçbir mezhep sabah namazının farz olmadığını söylemez. Peki farklılık nerede? Efendim ben sabah namazını kılarken ikinci rekatta Şafiler konut dediğimiz bir dua okuyor, Hanefiler okumuyor.
Evet.
Şafilere göre sünnet, o Hanefilere göre vitir namazında sünnet. Böyle bazı şey farklılıklar var. Şimdi ancak İslam uleması bir mezhebe mensup olan kişinin başka bir mezhebin görüşünü taklit edebilir mi edemez mi konusunda ihtilafa düşmüşler.
Evet.
Bazıları işi sıkı tutmak için, yani disiplinli olmak için bunun caiz olmadığını söylemişler. Bazı İslam alimleri. Ama bunu söyleyenler İslam alimleri. Yani peygamber değil, aleyhissalatü vesselam değil. Veya diyelim ki ashabtan biri değil. bazı İslam alimleri ki bunlar da müçtehitlerden sonra gelen alimler. Caiz değil demişler. Niye? E çünkü bunu biz serbest bırakırsak insanlar bu işi affedersin laşkalaştırır.
Evet.
Kendi hevasına göre farklı farklı şeyleri uygulamaya kalkar. Bazılar da demişler ki hayır efendim caizdir bu. Yani sen bir müstefti olarak yani fetva soran birisi olarak çevrende hangi hoca varsa alim varsa gider ona sorarsın.
Evet.
O Hanefi'ymiş o Şafii'ymiş eskiden hele özellikle böyle bir ayırt etme yapmazsın. Dolayısıyla bu caizdir hiçbir sakınca yoktur demişler ki Hanefilerin meşhur imamlarından şey, alimlerinden İbnül Humam diye bir zat var. Bu buna caiz diyor mesela. Bir üçüncü görüş var ihtiyaç halinde yapılmalı. Ve bu taklit yapılırken ruhsatların peşinde koşarak olmamalı. Yani filan mezhepte şu kolay onu alayım. Öteki mezhepte bu kolay onu alayım. Böyle bir şey olmamalı. İhtiyaç halinde olmalı. Bir de telfika götürmemeli bu işi. Ne demek telfik? Yani bir aynı ibadette birden çok görüşü uygularken o yaptığın ibadetin caiz olmaktan çıkışı. Nasıl oluyor? Bu buna örnek şudur. Mesela abdest aldım ben. Abdest alırken Hanefi mezhebine göre aldım. Hanefi mezhebine göre insanın eli kanadığı zaman abdesti bozulur mu?
Bozulur. Evet.
Şafii mezhebine göre ama bozulmaz. Şimdi ben abdest aldım. Evden çıkarken hanıma dokundum. Dokundum. Eline dokundum mesela. Çıktım elim kanadı. Şimdi şöyle efendim ben hanıma dokundum ama Hanefi mezhebine göre zaten abdestim bozulmadı. Elim kanadı. Elim kanadı ama Şafii mezhebine göre bozulmadı. Öyleyse ben abdestliyim diyemem. Niye? Çünkü her iki mezhebe göre de benim abdestim bozuldu.
Evet.
Yani birden çok görüşü aynı ibadette kullanarak efendim bunu caizdir diyebilme ama hiçbirine göre caiz değil. O zaman buna telfik denir. Böyle olmaması lazım. Yani senin Hanefi mezhebindensin. Efendim abdesti aldın. Hanıma göre dokunmadın. Şafii mezhebinin usulüne uygun abdest alırken giderken elin kanadı. Cemaate de yetişmen lazım. Evet. Buna cevaz veriliyor. Çünkü burada Hanefi mezhebine göre abdestli. Ama hem hanıma dokunup hem eli kanadığında hanıma dokunduğunda Şafii olup eli kanadığında affedersin hanıma dokunduğunda Hanefi olup eli kanadığında Şafii olup da namaz kılmak caiz olmaz. Buna telfik denir. Bu yöne de gidilmemesi lazım.
Evet. Peki.
Yani bu işi çok fazla ayağa düşürmemek lazım. Bu bir. İkincisi bu sıradan insanın uygulayabileceği, yapabileceği bir şey değil. Bunları ancak hocalar, ilim adamları bunları yapabilir. Çünkü cahil adam eğer bunu yapmaya kalksa birini taklit edeceğim derken hiçbirine göre o ibadeti, abdesti caiz olmayabilir. Yani o şekilde uygulayabilir. Onun için böyle sıradan insanların kesinlikle böyle bir şeye tevessül etmemesi lazım. Ama sorduğu hoca, sorduğu ilim adamı fetva verirken bunlardan birisini tercih etmişse ona uyar.
Evet. Daha önceki programlarımızda bu konuyu konuşurken ki az evvel de bu soruyu cevaplarken söylediniz. Yani bir kişinin o mezhebe dair bütün ayrıntıları biliyorsa o mezhebe uyması
olur. Ve bir de keyfi olarak değil, ihtiyaç halinde.
İhtiyaç halinde. Ki yani bir kişinin kendi mezhebi haricinde diğer bir mezhebi de biliyor olması günümüz şartlarında da çok
kolay değil. Kendi kolay mezhebini değil. Bilmiyor ki insanlar. Namaz kılmasını bilmiyorlar.
Evet. Peki hocam. Hocam ibadetlerle alakalı birkaç sorumuz var. Onlarla devam edelim müsaadenizle. Ön safta boşluk varken arkada saf tutulabilir mi?
Bu mekruhtur. Namazda.
Mekruhtur.
Mekruhtur. Şimdi hatta şu vardır. Tahattir rikab diye bir tabir var. Bu hadislerde de geçer. Yani bir kimsenin camide insanların yara yara öne doğru geçmeye çalışması bu mekruh kabul edilir. Mesela diyelim ki sen arkadan geldin, insanlar saf tutmuş, öne bir yere geçmeye çalışıyorsun. İnsanların böyle hani şeyini yararak geçmeye çalışırlar. Bunu yasaklıyor Peygamberimiz. Buna ve bu tahattürü kap, yani omuzuna basma. İfade o şekilde. Ama onun istisnaları var. O istisnalardan birisi, ön safta boş yer varken oradaki insanların orayı doldurmaması durumunda arkadan gelen kişi bu insanları yara yara o ön saftaki boş yere geçebilir. Yani bu ne oluyor şimdi? Ön safta boşluk varken arka safta sıraya durmamak lazım. Safa durmamak lazım. O boşlukları doldurmak lazım. Ki o Peygamber Efendimiz hem düz olmasına safların hem de sık olmasına çok itina edermiş.
Evet. Cemaatle namaz kılarken müezzinlik yapanların müezzin mahfili dediğimiz o bölgede tek başına kalması uygun mudur? Orada tek başına kalabilir mi?
Ya şimdi bu farz olan namaz eda edilmiş olur. Ama doğru değildir.
Evet.
Bir defa bakın şunu söyleyeyim. Şeyde bu İslam'ın ilk dönemlerinde ki bizim için ibadet uygulamalarında veya haramda, helalda, hatta muamelata ilgili konularda sonradan çıkanlar, örfi olanlar hariç bizim ölçümüz veya rehberimiz Resulullah'tır, ashabtır. Yani biz namazı onlar nasıl kılarsa öyle kılarız. Ve o dönemlerde şimdiki gibi müezzin mahfili diye bir şey yoktu.
Evet.
Şimdiki gibi müezzin mahfili yoktu. Ve bir de memur müezzinler yoktu. Yani insanlar kim bu işe uygunsa müezzinlik yapardı. Kim müsaitse diyelim, uygun ona. Ama genelde Peygamber Efendimizin iki tane müezzini demeyelim de daha çok ezan okuyan, daha çok kâmet getiren iki kişi vardı. Bunlardan biri Bilal Habeşi, birisi de Abdullah İbni Ümmü Mektum. Bu İbni Ümmü Mektum âmâ idi. Bunların sesi daha güzel olduğu için bunlar okuyorlardı ama yaptıkları bu hizmetten dolayı bir maaş almıyorlardı veya belli bir, ayrı bir özel bir yerde durmuyorlardı.
Evet.
Bu müezzin mahfilleri daha sonraki asırlarda çıkmaya başladı. Tabii ben tarihini bilmiyorum ne zaman ilk defa yapıldı. Ama bizim Salahattin camilerimize baktığımız zaman genelde müezzin mahfilleri yüksektedir. Mesela evet. Fatih Camii'ne gidelim, Sultanahmet Camii'ne gidelim, Ayasofya Camii'ne gidelim, işte şimdi Çamlıca Camii'ne gidelim. Yüksektedir müezzin mahfili.
Evet.
Bu neye yüksekte? Şimdiki gibi hoparlör falan yok ya. Sesi daha yayılsın. Ve orada imamın hareketini görebilsin falan gibi herhalde şeylerle yüksekte yapılmış.
Hakim olsun diye.
Ve ama oralarda tek başına durmuyor müezzinler. Yanlarında mesela birkaç tane müezzin var. Beraber saf tutuyorlar falan. Şimdi ön taraf doluysa orada arkada diyelim bir iki kişi saf yapabilir müezzin mahfilinde. Ama önde boşluklar var. Sen tek başına duruyorsun müezzin olarak arkada. Ve bir de ihtiyaç yok buna. Yani sen müezzin mahfilinde durmasan da o iş müezzinliği gayet şey usulüne uygun yapabiliyorsun. Bu açıdan bence bu yanlış, doğru değil. Namaza engel mi? Namaza engel diyemeyim. Diyemeyiz. Evet. Namazı geçerli olabilir ama doğru uygun değildir. Doğrusu uygun olanı diğer cemaatle beraber saf tutmaktır.
Evet.
Sonra sünnet kılacağında çıkar gider oraya o tesbihatı oradan yaptırır filan ama namaz kılarken saf arasında olması yerinde olur.
Eyvallah. Tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak caiz midir?
Bu mekruhtur yine bu da.
Evet.
Yani bu daha doğrusu şudur. İnsanın huşuğuna engel olan.
Evet.
Yani namazdaki huşuğuna engel olan her durum varken namaza durmak mekruhtur. Bu ister tuvalet ihtiyacı olsun, ister açlık olsun, ister buna benzer başka bir şey olsun. Bu mekruhtur çünkü biz namaz kılarken bütün benliğimizi, zihnimizi, kalbimizi Allah'a yöneltmemiz lazım. Ama karnın aç, iftardasın, yemeği düşünüyorsun. Veya işte sıkışmışsın, tuvalet ihtiyacın var, namaza duruyorsun. O ihtiyacını tutmaya çalışıyorsun. Burada huşu kayboluyor.
Evet.
Dolayısıyla bu mekruhtur. Ama bir de şu var ki bu konuda sorular da geliyor bize. Namaza duruyorum, hiçbir şey yok. Gayet normal. Hı hı. Fakat namaz esnasında sıkıştırıyor, ne yapayım?
Vesvese midir hocam?
Bu? Vesvese de olmayabilir, bir hastalık, hı, rahatsızlık olabilir, hı, prostattan falan kaynaklı olabilir. Hı. Böyle bir durumda namazı bozmaya gerek yok. Yani namazı tamamlar, benim kanaatim olarak, hı, söylüyorum bunu. Ama böyle iken namaza durmak, yani sıkıştırdığı halde, o vaziyetteyken namaza başlamak mekruh. Hatta bizim halkımız arasında bir söz var. Hamalla sakinin namazı olmaz.
Eyvallah. Evet. Eyvallah. Peki hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine inşallah gerek ibadetle alakalı gerek dinleyicilerimizden gelen diğer sorularımızla devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kaypınar hocamla birlikteydik. Fıkıh Saati programında haftaya yine tekrar birlikte olmak duası ve dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim.